Ayrım 7. Vicdan zorbalığa karşı. Stefan Zweig, sayfa 69. Birkaç yıl sürer bu disiplin ve Cenevre değişmeye başlar. Bu bir zamanların özgür ve şenlikli kentinin üzerine gri bir şal örtülür. Renkli kıyafetler kaybolur, renkler solar, kulelerde çanlar çalmaz, sokaklarda neşeli şarkılar işitilmez olur. Evler birer kalvenci kilise gibi çıplak ve süssüz kalır. Kemanlar dansa davet etmez, kukalar oluklarında tıkırdamaz, kemik zarlar masada hafifçe kayıp şıkırdamaz olunca hanlar tenhalaşır. Dans pistleri bomboş kalır, aşıkların buluştuğu ağaçlık gölgeli yollar terk edilmiştir artık. Pazarları insanları bir araya getiren sadece kilisenin ciddi ve suskun toplantılara açık çıplak mekanlarıdır. Bambaşka, sert ve somurtkan bir çehre kazanır şehir. Kalbenin çehresini. Sakinlerinin tümü gitgide korkudan ya da farkına varmadıkları bir uyum sağlama dürtüsüyle onun katı tavrına, onun karanlık içine kapanıklığına bürünür. Adımları artık hafif ve rahat değildir. Gözleri samimiyetin tensel bir şey olarak algılanacağı korkusuyla sıcaklık göstermeye cesaret edemez. Yüzü asla gülmeyen, bu karanlık adamdan çekindikleri için rahat davranmayı unuturlar. En yakın çevrelerinde bile konuşmak yerine fısıldamaya alışırlar. Zira kapıların ardında hizmetkarlar, hizmetçi kızlar kulak kabartıyor olabilirler. Enselerinde görünmez sinsilerin kulak misafirlerinin olduğuna dair kronikleşmiş korkularını her yerde hissetmek mümkündür. Görünmez olmalı. Ne giyim kuşamıyla, ne acelece sarf edilmiş bir sözle, ne neşeli bir yüz ifadesiyle dikkat çekmeli. Şüphe uyandırmamalı, kendini unutturmalı. İyisi mi evlerinde kalır Cenevreliler. Evleri çatılarıyla ve duvarlarıyla insanı gözetlenmekten ve zanlı duruma düşürmekten bir dereceye kadar korur onları. Lakin kazara kilise meclisi üyelerinden birinin caddede yürüyerek yaklaştığını gördüler mi ansızın korkuya kapılırlar, sapsarı kesilir, pencereden uzaklaşırlar. Kim bilir komşuları neyi ihbar etmiş, haklarında neler anlatmışlardır. Sokağa çıkmak zorunda kaldıklarında koyu renk pelerinlerini giyip bakışlarını önlerine eğerek vaaza ya da bir cenaze törenine gidermişçesine konuşmadan sessizce süzülürler. Böyle katı bir zaptu raft altında yetişen inanç pekiştirme derslerinde şiddetle sindirilen çocuklar da coşkuyla ve gürültüyle oynayamaz olur. Onlar da görünmez bir darbeden korkar gibi pusarlar. Zavallı tomurcuklarını güneşte değil de soğuk gölgelerde açan çiçekler gibi tazelikten uzak ve ürkektirler. Bu şehrin ritmi tıpkı bir saatin mekanizması gibi düzenli, asla bayramlarla, şenlik günleriyle bölünmeksizin hüzünlü ve soğuk bir tiktak içinde akar gider. Tek düze, düzenli ve güvenli. Yeni gelmiş bir yabancı sokağa çıksa şehrin matemde olduğunu sanır. İnsanların bakışları o denli kasvetli ve soğuktur. Sokakları o denli dilsiz ve neşesizdir. Manevi atmosfer o denli şenliksiz ve ezgindir. Tabii ki bu sıkı düzen ve disiplin fevkalade bir şeydir. Lakin Calvin'in bu şehre dayattığı bu katı haddini bilme ve kanaatkar olma anlayışı her zaman sadece aşırılıklarla ve coşkuyla beslenen kutsal güçlerden ölçülemez kayıplar vermek pahasına sağlanmıştır. Ve bu şehir dindar, tanrı korkusu taşıyan sayısız yurttaşıyla, çalışkan teologlarıyla, ciddi bilginleriyle övünse de Cenevre, Calvin'den sonra 200 yıl boyunca dünyaca ünlü tek bir ressam, tek bir müzisyen, tek bir sanatçı bile çıkaramamıştır. Sıra dışılık, sıradanlığa kurban edilmiştir. Yaratıcı özgürlük, itirazsız köleliğe ve sonunda bir gün bu şehirde bir sanatçı doğduğunda bütün hayatı bu kişilik gaspına karşı bir başkaldırı olacaktır. Cenevre kendini Calvin'den ancak en bağımsız yurttaşı Jean-Jacques Rousseau sayesinde tümüyle kurtaracaktır. Castelio sahneye çıkıyor. Bir diktatöre saygı göstermek asla onu sevmek demek değildir. Teröre görünürde boyun eğenler haklılığını kabul etmekten epey uzaktır. Geri dönüşünün ilk aylarında yurttaşlar da resmi makamlarda elbette ki oy birliği içinde Calvin'e hayranlık besler. Bütün taraflar onun yanında yer alır gibidir. Sadece tek bir taraf konu olunca da herkes heyecan içinde kendini bir birliğe kavuşmuş olmanın sarhoşluğuna kaptırır. Ancak kısa süre sonra uyanış başlar. Zira düzeni sağlaması için Calvin'i geri çağıranlar, tabii ki gizliden gizliye bu öfkeli diktatörün disiplini sağladıktan sonra aşırı ahlakçı gaddarlığını elden bırakacağını ummaktadır. Oysa bunun yerine baskının günden güne daha da arttığını görürler. Kişisel özgürlükleri ve keyifleri konusunda bulundukları muazzam özveriye karşılık asla tek bir teşekkür sözü duymazlar. İnfial içinde kürsüden bu yozlaşmış şehre gerçekten ahlak ve disiplin getirebilmek için 7 ya da 800 Cenevre gencini ipe götürmek gerektiği yönünde sözler işitirler. Şehirlerine umdukları ruh doktorunun yerine özgürlüklerinin zindancısı olacak birini davet etmiş olduklarının ayırdına yeni varırlar. Gitgide sertleşen zorunlu önlemler sonunda en sadık yandaşlarının bile canını sıkar. Birkaç aya kalmaz, Cenevre'de Calvin'le ilgili bir memnuniyetsizlik baş gösterir yeniden. Disiplini uzaktan bakınca onun buyurgan varlığı altında olduğundan daha çekici gibi görünmüştür. Şimdi artık o romantik renkler solmaktadır. Daha dün sevinç çığlıkları atanlar sessizce içlerini çekmeye başlar. Ama bir diktatörün kişisel itibarının sarsılması için her zaman gözle görülür, elle tutulur bir sebep gereklidir ve çok geçmeden bu sebep ortaya çıkar. Cenevreliler 3 yıl boyunca şehri kasıp kavuran 1542'den 1545'e kadar korkunç bir veba salgını esnasında ilk kez kilise meclisinin insani açıdan mükemmelliği konusunda şüpheye düşer. Çünkü her zaman hastalanan kişilerin 3 gün içinde yataklarının başına bir din adamı çağırmasını en şiddetli cezalarla tehdit ederek dayatan vaizler, aralarında birinin salgına yenik düşmesinden sonra hastaların salgın hastanesinde çürüyüp gitmelerine ve dini destek almaksızın ölmelerine göz yummaktadırlar. Şehir meclisi yalvara yakara salgın hastanesindeki zavallı hastaların maneviyatını yükseltmek, onlara teselli vermek üzere kilise meclisinin hiç olmazsa bir mensubunun orada hazır bulunmasını rica eder. Okulun rektörü Castelio dışında kimse bu işe başvurmaz. Ama ona da kilise meclisi mensubu olmadığı için görev teslim edilmez. Calvin ise arkadaşları aracılığıyla kendini vazgeçilemez olarak ilan eder. Birkaç kişiye yardımcı olabilmek uğruna bütün bir kiliseyi yarı yolda bırakmanın doğru olamayacağını açıklar. Lakin bu denli önemli görevler yürütmek zorunda olmayan diğer vaizler de tehlikeden ısrarla uzak kalırlar. Şehir meclisinin bu ödlek ruh çobanlarına yakarmaları sonuçsuz kalır. Hatta içlerinden biri dürüstçe, açık açık salgın hastanesine gitmektense dar ağacına gitmeye yeğleyeceklerini açıklar ve 5 Ocak 1543'te Cenevre hayret verici bir sahneye tanık olur. Şehrin reformcu vaizlerinin tümü, başlarında Calvin, utanç verici bir itirafta bulunmak üzere resmen şehir meclisinin toplantısına katılırlar. Görevlerinin Tanrı'ya ve onun kilisesine iyi ve kötü günde hizmet etmek olduğunu bildikleri halde kimsenin salgın hastanesine gidecek cesareti yoktur. Bir halk üzerinde önderinin şahsi cesaretinden daha etkili olan bir şey yoktur. Marsilya'da, Viyana'da ve başka pek çok şehirde büyük salgınlar esnasında insanların çürümekte oldukları evlere teselli götürmüş kahraman din adamlarının anılarına yüzlerce yıl sonra bile hala kutlamalar yapılmaktadır. Bir halk önderinin bu türden kahramanlıklarını asla unutmaz ama önemli anlarda gösterdikleri yüreksizliği hele hiç unutmaz. Kürsülerinden aşağı patetik tavırlarla en büyük özverileri talep ederken kendileri en küçüğünü bile göstermeye razı olmayan bu vaizlere Cenevre halkı şimdi artık öfke dolu bir istihzayla bakmakta ve onlarla alay etmektedir. genel kırgınlığı gidermek için icat ettikleri rezil tiyatro oyunu da bir işe yaramaz. Meclisin emriyle aç kalmış birkaç yoksul yakalanır, öylesine feci biçimde işkence edilir ki sonunda şeytanın dışkıdan üretmiş olduğu bir merhemi kapı tokmaklarına bulaştırarak salgını şehre kendilerinin getirmiş olduğunu itiraf ederler. Bir hümanist olarak böyle koca karı gevezeliklerini küçümseyip karşı çıkması gereken Calvin, daima geriye dönük kalmış kafasıyla kendini bu ortaçağ cinnetinin inanmış savunucusu olarak ortaya koyar. Ama bu semür de pest, bu veba bulaştırıcılarının layığını bulduklarına dair açık ifadesinden daha ziyade, kürsüsünden adamın birinin tanrısız olduğu için güpegündüz şeytan tarafından yatağından alınıp Ron nehrine atılmış olduğunu iddia etmesi zarar verir kendisine. Calvin ilk kez bazı dinleyicilerin bu tür batıl inanışlarla dalga geçtiklerini saklamak gayretine girmediklerine tanık olur. Her ne olursa olsun, her diktatör için vazgeçilmez bir psikolojik kudret öğesi anlamına gelen hatasız olduğu kanısının önemli bir bölümü veba salgını esnasında çökmüştür. Gözden kaçmayacak bir uyanış başlar. Direniş hızla gitgide daha geniş çevrelere yayılır. Lakin Calvin'in şansına yaygınlaşır ama bir yere odaklanamaz. Bu durum daima geçici de olsa diktatörlerin lehine işler. Sayıca çoktandır azınlığa düşmüş olsalar bile bu onların egemenliklerinin güvencesidir. Askeri nitelik kazanmış iradeleri birlik, bütünlük ve düzenli bir görünüm sergiler. Oysa karşılarındaki irade farklı yönlerden gelmekte ve etkisini farklı biçimlerde göstermektedir. Bir araya gelip gerçek vurucu bir güce dönüşemez ya da dönüşse bile iş işten geçmiş olur çoktan. Halkın büyük bir kısmının, hatta çoğunluğun içtenlikle diktatörlüğe karşı çıkmasının tek bir plan, bütüncül bir yapı içinde birlikte hareket etmedikleri sürece bir yararı olmaz. Bu yüzden de bir diktatörün otoritesinin geçirdiği ilk sarsıntıdan çöküşüne kadar uzanan yol zorlu ve çok uzundur. Calvin ve onun kilise meclisi, vaizleri, göçmen yandaşları iradelerini tek bir blok halinde gösterirler. Kararlı, hedefi belli bir kuvvet oluştururlar. Hasımları ise ilgisiz olabilecek her tür ortamdan ve sınıftan gelir. Bir tarafta gizliden gizliye hala eski inançlarına bağlı kalmış Katolikler, onların yanında lokantaları kapatılmış şarapçılar, süslenmeleri yasaklanmış kadınlar ve yine bütün makamlara göçmenlikten yeni çıkmış yeni yetme yoksulların yerleşmelerini içerleyen eski Cenevre soyluları, bu sayıca güçlü muhalefet, bir yanıyla en soylu, diğer yanıyla en acınası ögelerden oluşur. Ancak belirli bir fikre bağlanmayınca hoşnutsuzlukları güçsüz bir homurtu olarak kalır. Etkili değil, sadece gizli bir kuvvet. Bir araya yığılmış bir küme, militarize olmuş bir orduyla, örgütlenmemiş bir memnuniyetsizlik, örgütlü bir terörle asla baş edemez. Bu nedenle de ilk yıllarda Calvin için bu dağınık grupları dizginlemek kolay olmuştur. Ona asla bir bütünlük içinde karşı çıkamadıkları için bir seferinde birini, ardından diğerini alaylı imalarla bertaraf edebilmiştir. Bir fikrin savunucusu için gerçek tehlikeyi, onu farklı bir düşünceyle karşı çıkan bir insan oluşturur. Calvin, berrak ve kuşkucu bakışıyla bunu hemen fark etmiştir. Zira ilk andan sonuna kadar hasımları arasındaki kimseden, zeka ve ahlak açısından kendisiyle denk olan, özgür bir vicdanın bütün tutkusuyla onun dini tiranlığına karşı çıkan o biricik kişiden, Sebastian Castellio'dan korktuğu kadar korkmamıştır. Özgür bir vicdanın bütün tutkusuyla onun dini tiranlığına karşı çıkan o biricik kişiden Sebastian Castellio'dan korktuğu kadar korkmamıştır. Castellio'dan elimizde sadece bir tek resim kalmıştır ve yazık ki o da orta karar bir resimdir. Geniş, açık bir alnın altında cesur, candan diye tanımlanabilecek gözleriyle baştan sona zeki ve ciddi bir çehre. Resim, fizyonomi bakımından daha fazla bir şey söylemez. Karakterinin derinliklerini görmeye izin veren bir resim değildir. Ama genel hatlarıyla bu adam hakkında, onun içsel güveni ve dengesi hakkında hiç değilse yanılgıya mahal vermeyecek bir fikir verebilir. İki hasmın, Calvin'le Castellion'un resimleri yan yana konduğunda, İleride kendini bütün ağırlığıyla gösterecek manevi karşıtlık maddeten açıkça ortaya çıkar. Calvin'in yüzü tümüyle gergin, kasılmış ve biriktirdiği enerjiyi hastalıklı bir biçimde sabırsızca ve aksilikle boşaltmaya niyetliyken, Castellion'un çehresi yumuşak, müşfik bir huzurla doludur. Birinin bakışları baştan aşağı ateş püskürür, diğerininkiler gölgeli ve dingindir. Sabırsızlığa karşı sabır, patlamaya hazır bir hırsa karşı sabırlı bir kararlılık, fanatizme karşı insanlık. Castellion'un gençliği hakkında da dış görünüşü kadar az şey biliyoruz. 1915'te Calvin'den 6 yıl sonra İsviçre, Fransa ve Savoie arasındaki sınır topraklarda doğmuştur. Ailesi Châtillon ya da Châtellion, Savoie hükümranlığı altında belki zaman zaman Castiglione ya da Castiglione adını taşımıştır. Ana dili İtalyanca değil Fransızca olmuştur. Asıl dili kısa süre sonra tabii ki Latince olacaktır. Zira Castellio 20 yaşına geldiğinde öğrenci olarak Lyon Üniversitesi'ne girer ve orada kendini Fransız ve İtalyan dillerine adar. Ayrıca Latince, Yunanca ve İbranice'de mutlak bir ustalık kazanır. Daha sonra bunlara ek olarak Almanca öğrenir. Gayreti ve bilgisiyle diğer bilim adamlarından da üstün başarı sağlar. Öyle ki, hümanistler ve teologlar onu oy birliğiyle çağın en bilgili adamları arasında sayarlar. Yoksulluk içinde kahramanca ders vererek ekmeğini kazanmakta olan genç öğrenciyi cezbeden başlangıçta güzel sanatlar olur. Latince bir dizi şiir ve yazı yazar, ancak kısa süre sonra geçmişe duyduğu tutkudan daha güçlü bir tutkuya kapılır. Çağının yeni sorunlarından kuvvetle etkilendiğini hisseder. Tarihsel açıdan bakarsak klasik hümanizmanın şanlı zirvesi çok kısa sürmüştür. Dünyanın en önemli dönemlerinden Rönesans'la Reform arasındaki birkaç on yıl. Gençlik sadece bu bir anlık dönemde klasik zamanların yeniden geri geleceğine, sistematik bir eğitimle dünyanın kurtulacağına dair bir umuda kapılmıştır. Lakin görünüşe bakılırsa çok geçmeden bu neslin en tutkulularının, en iyilerinin bile payına sadece ihtiyarlara özgü işler ve önemsiz angaryalar düşmüştür. Cicero'yla Tukidides'in parşömenlerini sil baştan yeniden çalışmak, oysa öte yanda Almanya'dan doğru gelen bir din devrimi, orman yangını misali milyonlarca ruhu ele geçirmektedir. Kısa süre içinde üniversitelerde Platon ve Aristoteles'ten daha çok eski ve yeni kilise hakkında konuşulur olmuştur. Profesörler ve öğrenciler pandekt hukuku yerine İncil üzerine çalışmaktadırlar. Pandekt hukuku, Almanya'da 15. yüzyılda uygulanmaya başlayan Roma hukukuna dayalı tamamlayıcı nitelikte kurallar. Sonraki dönemlerde politik, ulusal ya da sosyal akımlarda olduğu gibi 16. yüzyılda da Avrupa gençliğinin tümü dönemin dini fikirleri hakkında düşünmek, konuşma ortamlarına katılmak, katkıda bulunmak için engellenemez bir tutku içindedir. 7. ayrımın sonu, sayfa 78.